Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Ocak 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Covid-19 haberleri gündemin yine birinci sırasında. Dünya çapında 95 milyonu aştı vakaların sayısı, 100 milyona koşuyoruz maalesef. 2 milyonun üzerinde de can kaybı var. Başta Amerika olmak üzere 407 bin can kaybı Worldometer sitesine göre, yaklaşık 400 binin üzerinde desek doğru herhalde. Avrupa'da da en çok etkilenen krizden Britanya oldu. 3.4 milyondan fazla vaka var Britanya'da ve 100 bine yaklaşıyor can kaybı. Yeni mutasyon ve aşılama kampanyaları tartışılıyor. Birazdan notları aktaracağım. Türkiye'de de aşı kampanyası hızlı başlamış gözüküyor. Tabii bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü'nün genel kurul toplantısı var. Çok önemli aslında, belki de kuruluş 70 yıldır neredeyse Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı var ve bu hafta onların yönetim kurulu haftası, belki de en önemli yönetim kurulu toplantıları düzenlenecek. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin aşılamayla ilgili yaptığı ikazlar, öne çıkan ikaz belki önemli. Zengin ülkelerin aşıları istiflemesi ve yoksullara aşı kalmamasıyla ilgili ahlaki bir, feci bir ahlaki çöküşün eşiğindeyiz diyen bir açıklama var. Birazdan notları paylaşacağım, aktarmaya çalışacağım Covid notlarında size. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık nefesler tutulduğu Donald Trump veda ediyor. Beyaz Saray bir kendisine bir veda töreni düzenliyor. Aslında Pentagon enteresan bir biçimde reddetmiş 21 pare top atışlı vedayı ve biraz daha yemin törenine katılmadan biraz da sessiz sakin bir biçimde Beyaz Saray'dan ayrılacak gibi gözüküyor Donald Trump. Joe Biden'ın yemini yarın çarşamba günü oluyor. Evet, Türkiye saatiyle saat farkı var çünkü. Saat 8 civarında yemin edecek. Sabah saatlerinde bu yemin töreni olmadan önce de Trump Amerikan başkentini terk edecek. Tabii sıkı güvenlik önlemleri var. Heyecanla bekleniyor. Ne olup ne biteceğini biz de değerlendirmeye çalışacağız çarşambadan itibaren. Tabii Joe Biden'ın başa gelmesiyle Amerikan politikaları nasıl evrilecek? Bundan sonrası için hemen herkesin merak ettiği konular bunlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün çok kapsamlı bir basın toplantısı vardı. Dünkü eksen saatine tümü yetişmediği için bugün aktaracağım. Belki Rusya'nın da beklentilerini ortaya sermesi bakımından önemli bu yıllık basın toplantısı. Dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye gelmişti. Çavuşoğlu'yla, Dışişleri Bakanı'yla görüşme oldu. Yine eksen devam ederken detayları gelmeye başlamıştı. O da önemli çünkü Mart ayındaki AB zirvesi öncesi AB-Türkiye ilişkileri iyice ısınmış gibi gözüküyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de Ankara'nın attığı geri adımların bu ilişkilerin yakınlaşmasında etkili olduğu değerlendirmesi öne çıkıyor. Bundan sonra bir de tabii Almanya siyasetinde de Merkel sonrasında hazırlık var. Sonbaharda Almanya'da seçimler olacak. Yeni bir liderlik çıktı. CDU'nun merkez sağcı Merkel'in partisi Almanya'daki. Dolayısıyla Almanya siyaseti, Türkiye-Almanya ilişkileri aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin temel belirleyenlerinden bir tanesi. Bu konuyla yakından ilgili olan Profesör Faruk Şen'e bağlanacağız. Almanya'da CDU'nun yeni lideriyle de kendisi şahsen tanışıyor. Bundan sonraki süreçte onun liderliği gerçekleşecek mi Eylül ayında ve Türkiye ile ilişkileri de etkileri ne olacak sorusuna yanıt arayacağız. Değerlendirmelerini alacağız efendim. Bugün tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın da sıcak açıklamaları var. Dün Heiko Maas'ın Ankara temaslarında özellikle Barbaros Hayrettin gemisinin çekilmesi vurgusu olmuştu. İstikşafi görüşmeler yapıldı NATO çerçevesinde. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlara karşılık Yunan tarafında daha da Türkiye'nin üzerine gelirmişçesine adımlar gözüküyor. Bugün Yunan Dışişleri Bakanı parlamentoda kara sularının genişletilmesi konuşulurken bir yasa tasarısı var Yunan parlamentosunda. Bu konudaki kararlılıklarını dile getirdi. Hakikaten dikkat çekici bir gelişme efendim. Bütün bunları değerlendireceğiz, soracağız Faruk Şen'e de Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini bu gelişmeler nasıl etkileyecek diye. Başlamadan önce frekanslarımızı aktarmak istiyorum size. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de Twitter hesabından paylaşıyorum. Oradan bizi izleyebilirsiniz. Like ederseniz de seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dünya çapında 95 milyondan fazla Covid-19 vakası var. 2 milyonun üzerinde can kaybı var. Aşılama kampanyaları da başladı. Ancak Covid-19 hız kesmiyor. Özellikle yeni mutasyonlarla birlikte çok tartışma var. Dünya Sağlık Örgütü toplantısı başladı demiştim size girişte. Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan'ın verdiği bilgiler dikkat çekici. Çünkü bu salgının dinamik ve dengesiz bir biçimde geliştiğini vurguladı ve ölenlerin sayısının haftada 100 bine çıkabileceğini söyledi. Dün Çinli uzmanların değerlendirmelerini aktarmıştım size. Gerçekten o da çok kaygı vericiydi. 2021'de aşılar geldi ve hemen oh kurtulacağız, bu iş bitecek dememekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu haberleri dünyadan derleyen bir insan olarak en azından. Hakikaten Dr. Michael Ryan'ın vurgusu tabii burada önemli. İstikrara kavuşuyor Avrupa'da diyor ama ölüm oranı çok yüksek düzeyde kalıyor vurgusu yapıyor. Şimdi bu yıllık toplantılar önemli tabii, bir yönetim kurulu toplantısı 70 küsür yıllık bir gelenek üzerinde Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı yükseliyor ve bu toplantıda dikkat çekici açıklamalar geldi. En başta da aşı eşitsizliği ile ilgili, dün de vurgulamıştım, daha önce de vurgulamıştım. 49-50 civarında yüksek gelirli ülke, zengin ülke Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus'un değişik bir ismi var. Soyadı Ghebreyesus, Etiyopyalı diplomat. Onun verdiği bilgilere bakılırsa bu 49 yüksek gelirli ülke 39 milyon doz aşının çoğunu almış durumda. Bu aşıların bir kısmı yapıldı. Zengin ülkeler aşıları kapattığı için dünya çapında hızlı ve eşit erişim amaçlayan bu COVAX programı Nisan ayında 2020'de oluşturulmuştu. Uygulanamaz durumda, hakikaten Şubat'ta başlayacağı söyleniyor ama belirsizlik var. Az sayıda ülke çok sayıda aşıyı silip süpürdüğü vurgusu yapıldı Dünya Sağlık Örgütü'nün yönetim kurulu toplantısı sırasında. Ve Ghebreyesus da, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri de, feci bir ahlaki çöküşün eşiğindeyiz dedi. Yani çökmemişiz ama eşiğindeymişiz demeye çalışıyor. Tabii ki diplomat olarak biraz bu işi kıvırmış durumda kendisi. En savunmasızların risk altında olduğunu söylüyor. Kaotik bir piyasa, koordinasyonsuz tepki ve devam eden toplumsal ekonomik karışıklıklar, pandeminin de etkisiyle daha da derinleşen karışıklıklar eşliğinde bu stoklamanın artacağı öngörüsünde bulunmuş Ghebreyesus. Hakikaten de çok haklı. Böylesi bir düzende yaşıyoruz dünya çapında. Böyle bir kapitalist düzende yaşıyoruz. Herkes kendisini sağlama almaya çalışıyor. Bu arada pandemi de pek milliyet tanımıyor. Her yere bulaşabiliyor. Diyelim bir ülke temizlendi. Bir ülke aşılandı. Herkes çok rahat, ki aşıların geçerlilik süresi de çok tartışmalı aslına bakarsanız. Sürekli bir aşılama döngüsüne düşecek insanlık gibi bir durum var. Sonra birisi bir yeri ziyaret etti, tekrardan yayılma riski var. Dolayısıyla topyekün kurtulmadan zengin ülkeler bir tek kendilerini aşılayarak bu krizden insanlığı çıkartabilecekler mi sorusu bence baki. Amerika Birleşik Devletleri son 24 saatte 1950 ölü sayısı açıklanan Amerika çapında 407.216 Worldometer sitesinin verdiği rakamlar. En fazla Kaliforniya'da 2.994.000 vaka var. Sadece Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 32 milyon nüfuslu bir eyalet Kaliforniya. Neredeyse nüfusun %10'u virüs bulaşmış diye düşünebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti için. Trump bu koşullarda gider ayak, yani yarın da gidiyor artık, bitti başkanlığının son günü bugün. Schengen bölgesi, Britanya, İrlanda ve Brezilya'ya seyahat yasaklarını kaldırdı. Gerekçe de işte zaten negatif test sonucu aranıyor, gerek yok buna şeklinde. Joe Biden yarın yemin ederek başkan olacak. Hemen ekibi açıklama yapmış, biz bu yasağı geri koyacağız demişler. Amerika'da hatta sıkı bir kapanmalarda gündeme gelebilir Biden'ın işe başlamasıyla. Çünkü Biden durumun vahim olacağını şimdiden dile getiriyor efendim. Çin de bu arada Mart ayından bu yana, Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısıyla mücadele ediyor. Yüzden fazla yeni vaka üst üste 7 gün tespit edilmiş ve 3 eyalette yine kapanmaya gelmiş. Jilin eyaleti, Hebei eyaleti diye sıralanıyor ikisi. Bir de Heilongjiang eyaleti aynı şekilde. Buralarda böyle, ama vakalar tabii 27-35 falan, toplamı 100'ü aştığı için hemen yaklaşık bu bölgelerde 10 milyondan fazla insanı şak diye kapatmış Çinliler. Bir yandan tabii itham ediliyorlar, gecikmeler var. Birinci yılı doldu krizin. Hangi ülke olsa gafil avlanırdı. Dolayısıyla biz de böylesi büyük bir pandemiyle karşılaştığımızı ancak anladık. Belli bir süre geçti, ondan sonra anlayabildik demiş Çinliler. Açıkçası Avrupalılar ve Amerikalılar Çin'de olup bitenleri izleye izleye bir hal oldular. Gafil üstü gafil avlandılar. Hatta geliyorum dedi durum, yine önlem almadılar. Dolayısıyla Çin'in gafil avlanmasını açıkçası ben normal karşılıyorum bu koşullar altında. Gereken önlemleri biliyorsunuz, Britanya uzun süre, şimdi birazdan aktaracağım, en feci durumda Britanya Avrupa'da sürü bağışıklığı dedi mesela Boris Johnson yönetimi. Dolayısıyla Çinlilere artık edebilecek pek de lafları yok bana sorarsanız. Göz göre göre, hani Çinliler gafil avlandıysa Batılılar göz göre göre avlandılar dersek gayet de yerinde olacak. Şimdi tabii aşı tartışmaları, bir de Pfizer'le ilgili Norveç'te 33 can kaybı vardı aşıdan sonra, Almanya'da 10 kişi. Bir takım Norveç'te bir takım soru işaretleri doğmuş ama Bloomberg'e Norveç sağlık yetkilileri konuşmuşlar. Ölümler aşıyla bağlantılı değil diyorlar. Bir yandan da bunlar çok yaşlı ve hasta olan insanlar vurgusu yapıyorlar. Yani risk olduğunu da belirtiyorlar. Yaşlılar genelde hasta oluyorlar zaten. Yani hani değil mi? İnsan 65'i yaşı aştıktan sonra genelde turp gibi olamıyor. İşin rasyoneli bu. Dolayısıyla dikkat çekici bir durum. Pfizer'de bir takım ötelemeler var. Avrupa aşı bulamama riski de taşıyor. Aşıları kapattılar ama üretilmesi lazım bu aşıların. Ve Çin'in Sinovac aşısı giderek bir tercih olmaya başlar mı soruları şimdiden sorulmaya başlandı. Efendim Britanya dünyanın en yüksek vaka sayısı Britanya'da. 37.535 son 24 saatte. Bir yandan aşılama kampanyası epey de ilerledi ama vakalar da dizginlenemiyor. 599 can kaybı var son 24 saat içerisinde Britanya'da. Şimdi bir yandan hafifletiriz bu kapanmaları diye düşünüyordu Boris Johnson hükümeti ama kolay olmayacak. Oxford araştırma platformu dünyada günlük en fazla ölüm oranını nüfusa da oranlayarak tabii ki ortaya koyuyorlar ve vaka sayısının kendilerinde olduğunu dile getirmiş. Hancock, Britanya Sağlık Bakanı, bu arada bir temaslı durumu var, dolayısıyla kendini karantinaya almış vaziyette. Böyle bir Britanya'da durum var. Almanya'da 11.369 vaka açıklandı. Merkel Şubat ortasına kadar sıkı tedbirleri devam ettirme yanlısı, öyle gözüküyor. Çünkü bir de yeni mutasyona uğramış Britanya tipinde, diyelim İngiltere tipindeki Covid-19'un yayılacağı, daha da yayılacağı hatta dile getiriliyor. Almanya'da aynı zamanda bu FFP2 maskeleri denilen böyle biraz daha uzayvari bir maske var. Onun zorunlu hale getirilmesi tartışılmaya başlanmış. Avusturya bunu zorunlu hale getirmiş bu arada. Onu ben dikkatimden kaçmış. Fransa'da 1 milyon aşı hedefine Ocak sonunda ulaşacaklar. Çok ağır kaldı Fransa. Gerçekten 422 bin kişi ancak aşı yapabilmiş. Vallahi Türkiye başladı, 2 günde onlardan fazla aşı yaptı. Enteresan. Fransızlar bu konuda çok disiplinsiz çıktılar açıkçası. Macron bu arada bakanları, iki bakanı, Sağlık Bakanı ile Çevre Bakanı farklı rakamlar vermişler. Susun, benim söylediklerimin dışında kimse konuşamaz. Konuşursa derhal görevden alırım diye rest çekmiş efendim. Birisi 15 milyonu aşılayacağız demiş, öbürü 26 milyonu. Öyle tabii yetkililer fazla uyduruktan rakamlar saçtıkları zaman bunun bir bedeli olması lazım. O açıdan da bu uyarı önemli. İsrail'de 14 gün daha kapanma gündeme gelmiş durumda. Bir de bir haham çıktı. Daniel Asor, ultra ortodoks haham. Aşı olanlar eşcinsel olacak diye bir şey uydurmuş. Maalesef dünyada çeşitli dinlerden böyle uyduruk şeyler çok çıkıyor efendim. Rusya'da 18 Kasım'dan bu yana ilk kez 22 binin altında vaka sayısı. Bir de Epivac Corona aşısı Sputnik V dışında. O da %100 etkili olduğu yolunda haberler geliyor Rusya medyasından. Orta Asya'da Türkmenistan, Kazakistan, onlar Sputnik V'ye yönelmiş durumdalar. Pakistan Sinopharm'ı onayladı, Çin aşısını. Venezuela'da bir hafta karantinaya girecek. Türkiye'de 24 saatte 164 can kaybı, 5862 pozitif vaka tespit edilmiş. Epey bir düşmüş gözüküyor vakaların sayısı. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı birinci aşamanın ikinci adımına geçiyoruz dedi ve bugün tabii huzur evleri ve bakım evlerinde kalanlar ve personelin aşılanmasına da başlanmış durumda. Tabii çok daha yapılacak çok iş olduğunu belirtmek lazım efendim. Evet, uluslararası gündemde nefesler tutuldu. Amerika'da yarın artık iktidar değişiyor. 20 Ocak Joe Biden seçilmiş başkan olarak yemin edecek, görevine başlayacak. 6 Ocak'taki kongre baskınının gölgesi ve şoku altında Amerika bir yemin törenine gidiyor. Beyaz Saray aslında Trump Pentagon'dan normal askeri tören talep etmiş. Ronald Reagan'dan bu yana Amerika'da yapılan 21 pare top atışıyla 4 yıllık başkanlığı bitiyor ve çıkıyor Amerikan başkanları, ama Trump'a bu yapılmayacak, Pentagon reddetmiş gelen haberlere göre. Bunun yerine Beyaz Saray Trump için bir veda töreni düzenleyecek, ama bu Andrews üssünde yapılacakmış bu veda töreni, davetiyeler de çıkmış. Florida Mar-a-Lago'ya, tatil beldesine uçacak Donald Trump daha sonra. Yani yemin törenine katılmayacak. Yemin törenine Mike Pence'in katılacağı bilgileri veriliyor. Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak. Türkiye saatiyle yarın saat 8'de Joe Biden'ın yemin töreni var. Öncesinde de sabahtan Amerika saatiyle Donald Trump Beyaz Saray'ı artık terk ediyor efendim. First Lady Melania Trump da bir son dakika mesajı yayınlamış. 6 dakikalık bir video koymuş. Gene Trump'tan falan hiç bahsetmemiş başkandan. İyi bir değişiklik. Boşayacağı söyleniyor zaten Melania Trump'ın. Donald Trump'ı bu başkanlığı sona erdikten sonra. Demiş ki daha çok işte asker ailelerine ve sağlık personeline, onlar da savaştan çıkmış durumdalar ya da çıkamamış durumdalar. Onlara teşekkür etmiş, seslenmiş. Tutkuyla yapın ne yapıyorsanız demiş, ama şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını, asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın deyip şiddet karşıtı bir de mesaj vermiş efendim. Şimdi tabii yemin töreni öncesi Amerikan başkenti bir askeri bölgeye, özellikle merkezi askeri bölgeye dönmüş durumda zaten. Kanon, bu komplo teorisi grubunun ulusal muhafızlar içine sızarak yemin törenini bloke edeceği ya da işte bir şekilde olay çıkartacağı beklentileri istihbaratı, FBI'dan ikazlar, uyarılar. Yaklaşık 25 bin ulusal muhafız bu törenin sakin geçmesini sağlamak üzere sevk edilmiş durumda. Tarama da yapıldı ulusal muhafızlarla ilgili. Hatta Pentagon şefi altına bakılmadık taş bırakmak istemiyoruz demiş. Her şeye, her yere bakacağız, edeceğiz demeye çalışıyor. Kongre binasında dün bir dış güvenlik tehdidi oldu, ama evsizlerin yaşadığı bir bölgede hemen yakında çadırlar yanmış. Oradan kaynaklanan dumanlar yüzünden panik yaşamışlar. Hemen kaldırdılar alarmı, ama zaten bir askeri bölge halinde Amerikan başkenti. Bir de Venezuela muhalefet lideri ki en son Aralık'taki seçimlerde boykot etmişti. Artık kendisi kimi nasıl temsil ediyor onu da bilemiyoruz neye dayanarak. Juan Guaido da Joe Biden'ın yemin törenine davet edilmiş. Latin Amerika'ya yaklaşımı değişecek. Donald Trump gibi darbelerle oligarşiyi destekleyerek Venezuela'da rejim değişikliğine Biden kalkışmayacak. Çünkü Biden çok barışçı bir insan. Her ülkeyle çok taraflı ilişki kuracak görüşü var. Juan Guaido'nun davet edilmesi Latin Amerika politikaları açısından Trump'ın tutumunun bir devamı olarak herhalde algılanabilir diye düşünmemek elde değil efendim. Evet, böyle bir de teknoloji konusunda Parler, bu Amerika'da muhafazakar ve aşırı sağcıların kullandığı platform kapatılmıştı Amazon tarafından, Apple tarafından, Google tarafından. Onlar geri dönmüşler. CEO'su açıklama yapmış bu konuda. Telegram'ın kurucusunun açıklamaları var. Pavel Durov, tabii çok sayıda insan WhatsApp, Facebook vesaire, onlar yerine Telegram'a bir teknolojik sürgüne geçmişti. Şiddet çağrılarının engellendiğini açıklamış. Açık bir biçimde şiddet propagandası yapanların editörler tarafından engellendiğini duyurmuş. Umarım kriterleri hakikaten böyledir. Bir de tabii bu Facebook falan Uganda'da seçim sonucunu etkilemek için kullanıyordu. Amerika'da çok tartışılıyor. Amerika'nın seçim sonucunu etkilemeye çalışırsanız korkunç, feci bir durum. Peki Uganda'daki seçim sonucunu bir takım sosyal medya kanallarıyla etkilemeye çalışmak, onlar olabilir tabii ki. Hatta Amerika elçisi muhalefet liderini ziyarete gitmiş üstüne. Bir de pop yıldızı Bobby Wine seçimleri kaybettiği söylenmişti. Uganda'nın lideri de pek matah bir lider değil. 76 yaşında, 1986'dan beri de ülkenin başında bulunuyor. Tabii onu devirmenin yolu yordamı bu Amerikan tarzıyla çok da başarılı sonuçlar vermiyor sonuçları itibariyle, onu da belirtmek lazım. Bir de Donald Trump bugün son günü artık, yaklaşık 100 kişiyi daha affedecek başkanlığın son gününde deniliyordu. Julian Assange'ı, WikiLeaks'in kurucusunu affetmesi için çağrılar yapıldı. Pamela Anderson, ünlü Amerikalı oyuncu da bu çağrılara katıldı. Assange'ın destekçisiydi ama Fox News Trump'ın öyle bir niyeti olmadığını bir kez daha haberleştirmiş. Daha önce aktarmıştım bu konudaki gelişmeleri size. Efendim, Biden yemin edecek. Nasıl olacak uluslararası güç mücadelesi? Herkes bir yandan ona bakıyor. Jens Stoltenberg NATO'nun genişlemenin Rusya'nın bu genişlemeyi etkilememesi gerektiğini iddia etmiş. Şimdi enteresan, tabii ülkenizin sınırlarından içeri doğru yaklaşmaya çalışan bir güç var, çeşitli ülkelerin şemsiyesinde bulunduğu. Hedef olarak bir ülkeyi seçiyorlar ama o ülke hiçbir şey yapmayacak. NATO istediği gibi istediği yere genişleyecek şeklinde bir açıklaması var. Demiş ki doğrudan aday ülke ve NATO'yu ilgilendiriyor. Rusya'nın sürece müdahale etmeye, engellemeye hakkı yok. Biz yayılmacılık yapmıyoruz diye de eklemiş üstelik bir de. Zorla katılsınlar demiyoruz biz zaten. Vurgusunu eksik etmemiş efendim. Bunun dışında tabii hemen kuzey akımı engelleme girişimleri hız kazanmış durumda. Rusya ile Almanya arasında kritik bir projeydi ve Kremlin'den de Kuzey Akım 2 boru hattının yasa dışı bir biçimde Amerika tarafından baskılanmaya çalışıldığı yolunda açıklamalar mevcut. Tabii Amerika bir tek kendi yani LNG'sini satmak istediği için başkaları iş yapmasını istiyor. Dolayısıyla Almanya'ya da bu yönde baskı yapılıyor efendim. Birazdan Profesör Faruk Şen'le Almanya'yı konuşacağız. Yeni liderlik CDU'da. Ama önce hemen Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya ilişkileri ilgili notları kısaca bahsedeyim. Yunan askeri heyetleri NATO çerçevesinde bu teknik görüşme, tabii ayrıştırma usulleri, NATO bu şekilde bir araya getirdiği ülkeleri. Dün Heiko Maas geldi basın toplantısında, artık Çavuşoğlu'nun, artık hem Çavuşoğlu'nun hem Heiko Maas'ın ileriye bakma vurgusu, pozitif atmosfer içerisinde meselelere bakma vurgusu, işte hep güvenli turizm, Alman turistler gelecek, biz aşı bulamıyoruz ama Alman turistleri aşılayacak hükümetimiz şeklinde, ben öyle anladım güvenli turizm açıklamasından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun. Bunda görüşmüşler, 2 milyon doz aşı yapma kapasitemiz var demiş Mevlüt Çavuşoğlu. Bir sürü insan aşıya ne zaman ulaşacağını bilmediği için gelen Alman turistlere o aşılar vurulursa tabii biraz problem olur. Önce kendi vatandaşını gözetmesi gerekiyor zira. Efendim, velhasıl Avrupa'dan olumlu adımlar geldiği için memnuniyet dile getirmiş Çavuşoğlu. vize serbestisi, hayata geçirilmesi vesaire. Hayko Maas ise en çok Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarından çekilmesini olumlu sinyal olarak algıladıklarını net bir biçimde dile getirmiş. Yani Türkiye geri adım attı, çok mutluyuz bundan demiş özetle kendisi. Yani problemlerimiz var tabii ama ilişkilerimiz hep geriye bakıldı. Şimdi artık ileriye bakmalıyız vurgusunu eksik etmemiş. Şimdi istikşafi görüşmelerde Yunanistan sadece deniz yetki alanlarını görüşmek istiyor. Doğu Akdeniz görüşmek istiyor. Türkiye neden Yunanistan'la bu konuları görüşüyor sorusu baki, bilemiyoruz. Çünkü Ege meselesi var iki ülke arasında. Bugün Yunan Dışişleri Bakanı Dendias parlamentoda İyon Denizi'nde kara sularının genişletilmesini öngören tasarı tartışılıyor parlamentoda. Bu konuda Girit Adası'nın doğusunda da kara sularını genişletmeyi planladıklarını dile getirdi. Ege'de de genişletsinler maşallah gayet yani böyle olursa genişletirler tabii ki. Ya da böyle bir iddiada bunlar ne ki yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990'larda 96'ydı yanılmıyorsam Yunanistan'ın tek taraflı olarak Ege gibi bir denizde 12 millik kara suyu iddiasının savaş sebebi olacağını dile getirmişti. Eskiden beri var olan bir mesele. Aslında Türk-Yunan ilişkilerinde hiçbir tıkanıklığın aşılamadığı, hiçbir sıkıntının çözülemediği ama Türkiye'nin ön koşulsuz olarak görüşmelere evet dediği bir süreçte yaşadığımız çok aşikar gibi gözüküyor efendim. Evet, Navalny Rus liberal muhalifi, liberal milliyetçi muhalif desek yeridir herhalde. Moskova'da Almanya'dan dönüşünde zehirlendiği iddialarıyla gitmişti. Gözaltına alındı. Mahkemesi 29 Ocak'ta. Daha önce hakkında zimmete para geçirme davaları vardı. Şartlı tahliyesini ihlal. İlk ihlali de değil bu arada. Defalarca ihlal etmişti. Artık denetimli serbestlik kendisine uygulanabilir mi? Rus yasaları, kanunları uyarınca ondan onu bilemiyoruz tabii ama şu an için sadece 30 günlük bir gözaltı tutuklama kararı verilmiş. Şartlı tahliyesini ihlal eden ötürü. Sergey Lavrov'un basın toplantısı çok geniş bir basın toplantısı. Suriye, Navalny, Amerika'daki olaylar, teknoloji, Dağlık Karabağ. Batılı siyasetçileri kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalny vakası icat etmekle suçlamış, eleştirmiş kendisi. Dayanaksız bir biçimde suçlamalar ortaya satıyorlar demiş. Amerika'daki olaylar şunu gösterdi diyor. Şirket kuralları ismi altında haklarını belirliyorlar. Ülkelerin anayasalarını bile umursamıyorlar. Anayasada ifade özgürlüğü var ama Twitter ona uymak zorunda değil. Onu kastediyor herhalde. Biden yönetimine nükleer silahlar konusunda somut teklifler getirdiklerini ama beklemeye devam edeceklerini dile getirmiş. Henüz olumlu tabii yanıt alamazlar. İşe başlayacak çünkü. Dağlık Karabağ statüsünün kasıtlı olarak geleceğe bırakıldığını, bunu tartışmak için uygun bir zaman olmadığını, savaşın yeni dindiğini söylemiş. Gizli bir gündem yok demiş. Bunun dışında Çavuşoğlu Moskova'ya gidecek. Suriye'de Amerikan ordusunun işgalci bir güç olduğunu, oraya davet edilmediği halde orada bulunduğunu söylemiş. Üstelik Suriye'ye sürekli yaptırımlarla boğmaya çalıştığını, insani meselelerde bile yaptırım uyguladığını söylemiş. Doğu Akdeniz hikayesi Türkiye-Yunanistan meselesinde de konuşmuş. Yunanistan'ın daha önce kara sularını 12 mile çıkarma hakkını savunduğunu söylemişti. Bu sorulmuş. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden gelen bir hak bu ama bir ülke tarafından ilan edilen kara suyu komşu ülkenin çıkarına ters düşüyorsa bu ayrı bir mesele diye de eklemiş. Yani evet böyle bir ilke var ama her yerde aynı ilke aynı şekilde uygulanamaz demeye getirdiğini anlıyorum sözlerinden. Çünkü ters düşüyorsa ayrı, o zaman diyalog üstünden çözüm bulmak lazım diye de eklemiş efendim. Suriye ile ilgili bir de İsrail vurgusu önemli bence. Suriye topraklarından geldiğini söylediği tehditler var İsrail'in. Bize bildirirse, yani bu bir çatışma alanı olmasın, Suriye topraklarında İran'la İsrail mütemadiyen bir çatışma döngüsü yaratmış durumdalar demeye getiriyor. Bize bildirsin, biz ilgilenelim demiş. Tabii bu durumda İran'la Türkiye arasında Rusya arasında bir sıkıntılı bir görüntü çıkar mı ortaya sorusu da burada elbette baki. Kırım konusunda kopartılan tantanada Britanya'nın 10.000 mil uzaktaki Falkland adalarındaki hak sahipliğini örnek vermiş ve demiş ki ülkemizin hayatları boyunca parçası olan Kırımlılara böyle bir hak verilmemesini mantık dışı bulduğumuzu, olup olmadığını sorduk kendilerine. İki ayrı şey dediler. Çok çifte standartlılar demiş adam. Böyle bir durum yani, Kırımlılar referandumda Rusya Federasyonu'na katılamazlar ama mesela Kosova ayrılabilir, Falkland Britanya'da kalabilir referandumla filan, hani onu kastediyor aslında. Evet, başka birkaç vurgu daha var ama en öne çıkanlar bunlar benim dikkatimi çektiği kadarıyla. Son olarak Orta Doğu'da Libya'ya özel temsilci, özel elçi atandı BM Genel Sekreteri tarafından. Lübnan özel koordinatörü Yan Kubis'i atamış Birleşmiş Milletler Libya için, ki 23 Ekim anlaşmasından bu yana bir diyalog süreci yürüyor biliyorsunuz. İran'ın Umman körfezinde tatbikatı var. Joe Biden'ın yemi töreninden hemen önce askeri gücünü de sergiliyor körfezde İran. Tabii İran memnun, Trump gidiyor artık. Biden'la birlikte yeni bir süreç başlayabilir mi sorusu var. Ve bir de Katar'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Thani'nin açıklamaları var. Körfez'deki Arap ülkelerinin İran'la görüşmesinin vakti geldi. Biz bu konuda arabuluculuk yapabiliriz demiş Bloomberg'e kendileri. Bu da önemli bir çıkış diyelim efendim. Evet, şimdi bir ara verelim, nefes alalım. Black Sabbath seçmiş arkadaşlar. Biraz şiddetli bir şarkı ama olsun. Bir nefes alalım. Az sonra Profesör Faruk Şen'le Almanya'yı, Türkiye-Almanya ilişkilerini, Türkiye-AB ilişkilerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Faruk Şen var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ederim efendim. En son AB zirvesi vesilesiyle 2020'nin sonunda Aralık ortalarıydı galiba konuştuğumuzda. Aralık zirvesi bir şekilde atlatıldı. İşler işte Mart ayına kaldı. Değerlendirmiştik sizinle. Ve o gün bugündür de Türkiye-Avrupa ilişkileri çok da giderek de ısınıyor desek yeridir herhalde, sıcaklaşıyor desek yeridir. Bir yandan da tabii Almanya'da da gelişmeler var. Bu hafta sonu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanı seçildi. Armin Laschet, yanlış Laschet, ifade ediyorum, evet, galiba. Evet. Laschet. Almancam olmayınca efendim kusura bakmayın. Laschet seçildi. Şimdi siz galiba şahsen de tanıyorsunuz kendisini. Eylül'deki seçimlerde CDU'yu sırtlayacak gibi gözüküyor. Merkel sonrası bir yeni bir Alman siyaseti yeniden tasarımlanıyor mu ya da bir devamlılık mı olacak Laschet'le birlikte? Öncelikle onu sorayım size, Türkiye ilişkilerine oradan gelelim. Ne dersiniz? Laschet'in seçilmesi ne anlama geliyor Almanya açısından?
Şimdi Laschet'in seçilmesiyle Almanya'da liberal politika devam edecek. Zira Armin Laschet, hı hı, ve Angela Merkel hep birbirleriyle iyi anlaşan iki liderdi. Biri 17, hı hı, milyonluk Almanya'nın en büyük eyaletinin lideriydi Armin Laschet. Almanya'ya da yön veren Angela Merkel. Angela Merkel'in kalbi Armin Laschet'ten yana atıyordu. Fakat herkesin korkulu rüyası Friedrich Merz, biliyorsunuz 2018'de de Karenberg'e, evet, karşı aday olmuş, kaybetmişti. Çok hırslı bir adam. Onun da kazanma şansı vardı. Fakat o tarihsel bir hata yaptı. Kadın delegeleri dikkate almadan daha ziyade erkeklere yönelik politika yaptığı için yapılan analizlere göre kadınların %80'i delegelerin Armin Laschet'e oy verdiler. Böylece kadın hakimiyeti Angela Merkel'dan sonra Armin Laschet'le de devam edecek diyebiliriz. Ben kendisini çok yakından tanırım. Çok başarılı olacağına inanıyorum.
Anladım efendim. Peki bu Merz biraz Amerikancı deniliyordu, yani daha doğrusu Alman hükümeti böyle bir sınıflandırılabilir mi? O hataya da düşmeyelim ama biraz daha böyle transatlantik ilişkilerine dengeciliğin de ötesinde belki bir Washington'dan yana sürdürebilecek bir isim olarak ben değerlendirmeler görmüştüm. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu anlamda belki Laschet'i Avrupa Birliği ve onun içerisindeki en önemli güç olarak Almanya'nın daha bir üçüncü bir odak olarak tutulması politikasının devamı olacak diyebilir miyiz sizce?
Şimdi tabii ki Friedrich Merz uzun zamandır bir uluslararası Amerikan şirketinin de genel sekreterliğini, hı-hı, yapıyor. Amerika'ya yakın bir kişi ama daha ziyade, hı-hı, sert politikadan yana Almanya'da göçmenlere karşı yahut zayıflara karşı daha ziyade sermayenin adamı olarak nitelendirilen bir kişidir. Hepimizin korkusu, hı-hı, cumartesi günkü genel başkanlık seçimlerinde İbre'nin Friedrich Merz'e dönmesiydi ama olmadı. Hı-hı. Sizin de belirttiğiniz gibi Armin Laschet Avrupa'da Almanya'nın liderliğini tekrar sürdürecek bir kişi olarak genel başkan seçildi ve %80 oranında başbakan adayı da olacak. Her ne kadar Söder'le daha bir çekişmesi olsa biliyorsunuz Almanya'da Bavyera eyaletinde Hristiyan Sosyaller, Hristiyan Demokratların kardeş partisi ama aklın yolu birdir. Armin Laschet'i herhalde 28 Eylül sabahı Almanya'nın gelecekteki başbakanı olarak göreceğiz.
Anladım. Türklerle ilişkileri de çok iyi. Entegrasyon konusundaki geçmiş adımları nedeniyle deniliyor. Doğru mudur?
Şimdi Armin Laschet bir çocuk babası. Daha ziyade böyle Katolik Kilisesi'ne angaje bir kişiydi. Fakat çok başarılı bir uyum bakanlığı yaptı. Ben de o zaman yönettiğim kurumla çok el ele çalıştık. Birçok simpozyuma beraber katıldık. İlk defa Türkiye'ye benimle geldi, bütün bakanlarla görüştü o zaman. Ve şuna inanıyorum ki Avrupalı, Almanyalı Türkler, bir adım daha gidelim, Avrupalı Türkler bundan sonra Avrupa'nın lider ülkesinde kendilerine yakın bir lider bulacaklar. Bu hepimiz için çok sevindirici.
Peki efendim, şimdi düne getirelim. Dün de Heiko Maas ziyaret etti Türkiye'yi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme vardı. Biraz Doğu Akdeniz bağlamında olduğunu anladık bu görüşmenin. Pek çok konu konuşuldu ama en başta da çok Avrupa ile ilişkilerde belki yeni bir sayfa açma, pozitif bir atmosfer vurgusu, geride bırakma, hep geriye baktık artık ileriye bakmalıyız dedi Heiko Maas örneğin. Ama bir yandan da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı geri adımlara dikkat çekti. Mesela Barbaros gemisini Kıbrıs açıklarından çektiniz, ne güzel, ne kadar olumlu bir sinyal dedi. Dolayısıyla bir yandan da Doğu Akdeniz'de, çünkü Merkel son tahlilde daha Avrupa Birliği üyesi olarak Yunanistan'la dayanışmacı bir tutum takınmıştı. Bu Maas'ın ziyaretini nasıl okumak lazım? Yani Mart ayına bir zemin hazırlığı mı? Doğu Akdeniz'de daha gerilimi iyice düşürmek mi? Türkiye'nin daha çok taviz vermesi mi? Nasıl görmek lazım?
Heiko Maas, Alman tarihinde Hans-Dietrich Genscher vardı, 80'li yıllardaki Dışişleri Bakanı, bir Hür Demokrat. Evet. Türkiye'ye evet. çok sert bakan bir kişiydi. Heiko Maas, Alman Dışişleri Bakanları arasında Genscher'den sonra en sert bakan kişi. Bakın ben vücut dillerine de dikkat ettim. Heiko Maas çok yukarıdan bir konuşma yaptı. Türkiye bir konuda övdü. Aman dedi, böyle demedi ama ben diyorum, siz akılsızlığınıza devam edin, bu Suriyeli geçici sığınmacılara bakın, bu konuyu size takdir ediyoruz dedi. Ama 2018, 2019, 2020 yılları için öngörülen 9 milyar euronun adını bile almadı ki aynı Heiko Maas Avrupa Birliği'nde bizden geçen yıl 14 bin Suriyeli geçici sığınmacı Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Avrupa Birliği'nin Yunanistan'da 400 milyon euroluk yardım yapmasına önayak olan kişiydi. Evet. Heiko Maas hiçbir şey demedi. Heiko Maas ne Schengen'de ne Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesi konusunda bir şey demedi. Hakkını yemeyelim, Mevlüt Çavuşoğlu da herhalde Heiko Maas'la bir araya gelmekten dili tutuldu. O da fazla bir şey demedi. Esasında 23 Mart'ta Türkiye'nin istekleri olması lazım. Hala Türkiye'de bir müdafaa politikası var. Yani eskiden futbol takımları arasında devamlı müdafaa oynayan, bir de karşı tarafta devamlı hücum eden takımlar vardı. Biz devamlı müdafaada olan, aman Türkiye'ye yaptırım yapılmasın görüşünde olan bir ülkeyiz. Artık Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yapacağı başka yaptırım kalmadı. Bakın, tam öyle üyelik görüşmelerinde hiçbir fasıl açılmadı. Ne yapacak? Ticareti mi yasaklayacak? Ne yapacak? Yani Türkiye'nin bu kompleksten kurtulması lazım. Ben daha evvel de söylemiştim, Avrupa Birliği'nden yeni bir yaptırım gelmeyecek, gelemeyecek. Zaten yaptırımlarını sonuna kadar yapıyorlar. 23 Mart'ta da herhangi bir yaptırım gelmeyecek ama biz belirli isteklerde bulunmamız lazım. Maalesef.
Ama hocam çok da istekte bulunulmuyor gibi. Yani mesela şimdi geçen seneyi biz Navtex savaşlarıyla başımız döndü yani. Bir orada Navtex, bir burada Navtex. Sonunda o Navtex'ler Antalya Körfezi'nde kana kaldı. Şimdi Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmeye başlayacak hükümet. Fakat Yunanlılar kara sularını arttırmaktan bahsediyorlar. Bir tek münhasır ekonomik bölgeyi konuşuruz, başka bir şey konuşmayız. Egemenlik hakkımız diyorlar. Nasıl bir diplomasi süreci bu? İnsanın biraz kafası karışıyor. Bu kadar üst perdeden konuştuktan sonra fazla bir geri adım atılmış gözükmüyor mu sizce de?
Ben size bir şey diyeyim mi? Bu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak görüşmeler 4 saatliğine bir öğle yemeğiyle sonuçlanacak. Yunanistan gayet açık bir şekilde Ege ve Akdeniz'i konuşuruz dedi. Ne Batı Trakya'daki Türklerin konumunu, ne de Türkiye ile Almanya Yunanistan arasındaki hiçbir çatışma alanını dile getirmeyiz dedi. Zaten Türkiye Doğu Akdeniz'de bütün tavizlerini verdi. Bakın Oruç Reis'i biz orada belirli şeyler arasın diye yaptırdık, oraya yolladık. Şimdi Mayıs ayına kadar istirahat ettiriyoruz. O zaman Oruç Reis'in anlamı neydi? Türkiye burada Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın şantajlarına boyun eğmiş durumda. Bunu hasta gelerek, aman üzmeyin Yunanistan'ı, üzmeyin. Biz de zaten yaptırım yapmayı düşünmüyoruz ama herhangi bir taşkınlık yaparsanız size yaptırımları getiririz diye Türkiye'nin üstüne çullanıyorlar. Türkiye dışişleri olarak son zamanlarda korkunç bir pasivize içine girdi. Zaten bakarsanız artık Dışişleri Bakanlığı Katar'a bir terlikçinin kardeşini, egemen bağışı Slovenya'ya dev yolcu cinayetten aranan Ozan Ceyhun'u da Avusturya'ya yollarak zaten dışişlerinin tamamıyla ışığını söndürmüş durumda. Bu açıdan Türkiye ne yapıp yapıp özel statüyü gündeme getirmeli? Bakın son bir gelişmeye, yani Fransa artık yavaş yavaş Türkiye ile olan ilişkilerini daha fazla bozmak istemiyor. İyileştirelim demeyelim ama daha fazla bozmak istemiyor. Bu konuda Türkiye Fransa üzerine de oynamalı. Almanya bugüne kadar Türkiye'ye akılcı yaklaştı. Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Malta Akdeniz şeridinde Türkiye'ye olumlu bakan ülkeler. Bir adım daha ileri gidelim Ceyda Hanım. Artık Kuzey Avrupa'da insan hakları dışında Türkiye'ye karşı ılımlı bir politika esiyor. Doğu Avrupa ülkelerinde de Türkiye'ye tepki yok. Bunlardan yararlanarak Türkiye 23-24 Mart'a ağırlığını koymalı. Bırakın artık biz serbest dolaşımı, bırakın serbest dolaşımı elde etmeyi. Türkiye artık vize serbestliği vermeyecekler. Ukraynalılar vizesiz, güzel Ukraynalı kızlar gidip gece kulüplerinde çalışırken Türkiye'den vize alıp Almanya'ya gitmek, Avrupa Birliği'ne gitmek korkunç güç bir olay haline geldi. Tam üye olarak artık bizi parlamentoda da 74 parlamenter ve 29 oy hakkıyla konseyde istemiyorlar. Hiç olmazsa bütçeye para vermek, bütçeden para almak, gümrük birliğinin iyileştirilmesi ve güvenlik ve savunma kimliğinde söz sahibi olalım. Zira gümrük birliği iyileştirilirse hizmetler sektöründe de Avrupalı firmaların gelip Türkiye'de ihalelere katılma olanağı olacak. Bizdeki ihaleler biraz daha şeffaf olacak. Artık dörtlü sacaya dediğimiz holdinglerin Türkiye'de istedikleri kadar ihale alma olanakları meydana gelmeyecek. Bunlar da olumlu gelişmeler olacak.
Anladım. Yani siz diyorsunuz ki Avrupa ile bu üyelik meselesini bir kenara bırakırsa Türkiye, bunlarla uğraşmazsa, öyle yaptırımları uygulamadan dinamik bir ekonomik ilişki kurar. Bu bizim Doğu Akdeniz sorunlarına da çözüm getirir mi? Çok da dert etmeyecek şekle sokar mı peki Yunanistan'la ilişkiler
bağlamı? Doğu Akdeniz sorununu biz Yunanistan'la çözmeyeceğiz. Biz ilk olarak Mısır'la ilişkilerimizi geliştireceğiz. Zira Mısır'ı biz Yunanistan'ın hegemonyasından çıkaracağız. İsrail'le ilişkilerimizi düzelteceğiz ve Suriye ile bu ülkelerle yapacağımız işbirliği çerçevesinde artık Yunanistan bu ülkeleri arkasına alamayacak. Bu bizi rahatlatacak gelişmeler olacak. Bizim Avrupa Birliği dışında burada adım atmamız lazım ve Avrupa Birliği'nde bizim dayatmamız lazım. Bakın Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta tam üye olması seçilmesinden sonra şöyle bir akım vardı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın Azerbaycan, söyleyeyim Katar, Pakistan, Malezya gibi ülkeler tarafından tanınmasını sağlanması düşünülüyordu. Bu konuda Azerbaycan Türkiye'ye çok şey borçlu. Eğer Dağlık Karabağ'ı kurtarmışsa burada Rusya'nın göz yummasının yanında Türkiye'nin de İsrail'le birlikte orada bayrak göstermesinin önemi var. Fakat maalesef Aliyev Türkiye dostluğunu hiç göstermedi. Esas hedef onun bir an evvel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyıp eğer 3-4 ülke daha tanırsa Kıbrıs Türk Devleti de Doğu Akdeniz'deki görüşmelerde masaya eşit olarak oturur. Yoksa Güney Kıbrıs tek kalırsa Kuzey Kıbrıs'ı işgal içinde bir ülke olarak göstererek istediği yaptırımları Türkiye'ye yaptıracak.
Evet. O zaman diplomasinin yönünü biraz değiştirmek, Avrupa'yla özel ilişki ama Türkiye'nin kendi bölgesinde komşuları ilişkilerini onarmak en başta diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
Son bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin tarihte tabii, buyurun, tabii. Komşularından bu kadar kötü ilişkisi hiç olmamıştı. Bakın bunları geliştirip artık Dağlık Karabağ kurtarıldıktan sonra %80 oranında Türkiye'nin Ermenistan sınırını da açması ve Ermenistan'la da normal ilişkiye geçmesi lazım. Dost ilişkisi demiyorum ama normal ilişkiye geçmesi lazım. Bunlar bizi elimizi rahatlatacak gelişmelerdir.
Çok teşekkürler Profesör Faruk Şen değerlendirmeler
için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler.
Sağ olun, sağ olun. Evet, Almanya'daki yeni dönem Merkel'le veda edecekler öyle gözüküyor. Tekrar aday olmayacağını söylüyor. Bir mucize olmazsa yeni liderlik Laschet. Türkiye-Almanya ilişkileri Heiko Maas'ın ziyareti, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile buradan nereye gidebileceği, çünkü umutlar çok yeşermiş durumda. Hatta yeniden AB üyeliğinin canlandırılması girişimleri var. Profesör Faruk Şen biraz daha bağımsız bir hat ve komşularla ilişkilerin onarılmasını öneriyor efendim. Daha tabii çok konuşacağız ama geldiğimiz durumda son gelişmeleri bu şekilde değerlendirdik. Bugün size Kris Kristofferson'dan Casey's Last Ride'la veda edelim. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Çocuklar seçmişler. Uzun süredir de dinlememiştik. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın. Following their footsteps through the neon darkened corridors of silent desperation, never speaking to a soul. The poison air he's breathing has the dirty smell of dying, 'cause it's never seen the sunshine and it's never felt the rain. But Casey minds the arrows and ignores the fatal echoes of the clicking of the turnstiles and the rattle of his chains. Oh, she said, Casey, it's been so long since I've seen you. Here, she said, just a kiss to make a body smile. See, she said, I've put on new stockings just to please you. Lord, she said, Casey, can you only stay a while? And stops inside the Golden Crown for something wet to wipe away the chill that's on his bones. Seeing his reflection in the lives of all the lonely men who reach for anything they can to keep from going home. In the corner, Casey drinks his pint of bitter, never glancing in the mirror at the people passing by. Then he stumbles as he's leaving, and he wonders if the reason is the beer that's in his belly or the tear that's in his eye. She said, I suppose you seldom think about me. Now, she said, now that you've a family of your own. Still, she said, it's so blessed good to feel your body. Lord, she said, Casey, it's a shame to be alone.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört bir yandan sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.